Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmemize öncelikle Almanya ile yaşanan son günlerdeki krizden söz ederek başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilinin pasaportunu ve resmi evraklarını kaybetmesi nedeniyle, çaldırması nedeniyle Köln Havaalanı'nda alıkonulmasının ardından misilleme olarak Almanya'nın Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin Ankara'da, İstanbul'da havaalanlarında bekletilmesi konusu gündeme geldi. Uçaklarını kaçıranlar oldu. Bu konuda neler söylenebilir? Neden bu yaşandı? Almanya ile bu krizin yaşanmasının nedeni neydi?
Sadece Alman diplomatlar değil, aynı zamanda yabancı birkaç gazeteci de Alman zannederek benzer uygulamayı yapmıştı ki Cumhuriyet'e. Onlar da uçaklarını kaçırmışlar. Onlar da serzenişlerini ilettiler gün içinde. Bir unsuru var. Böyle bir olay gerçekleşiyor. Bir hırsızlık olayı. Konsolosluk bir geçici belge düzenliyor ve AŞM Bahçekapılı'yı AK Partili Meclis Başkan Vekili'ni havaalanına gönderiyor. Normal seyahatini yapması için. Orada bekletiliyor, itiraz ediliyor, sinirler geçiyor. Ve bunu sonra Ankara'ya geldikten sonra duyuruyor Ayşe Bahçekapılı, bir haber haline geliyor.
Peki bu arada şunu sormak istiyorum. Konsolosluğun vermiş olduğu, Köln Başkonsolosluğu'nun vermiş olduğu seyahat belgesini kabul etmiyor mu Alman yetkililer? Neden zorluk çıkarıyorlar?
Almanya'dan yapılan açıklama bunun doğru olup olmadığına ilişkin bir teyit işlemi nedeniyle Ayşe Bahçekapılı'nın bekletildiği yönünde. Burada da bu olayları yakından izleyenler konsolosluğun olayı takip etmemesinin böyle bir sonuç doğurmuş olabileceğine de dikkat çekiyorlar. Almanya ben bu belgenin doğru olup olmadığını kontrol ettim diyor. O işlemi yapan memurların yaptığı açıklama. Yani o açıklamayı alıp Alman işlemi verdiği açıklama bu şekilde. Ancak konsolosluğun bu işi niye takip etmediği yönünde de bazı sorular var. Tabii o belgeyi verdikten sonra yetkililer ilgilendirildi mi böyle bir olay olduğuna dair ve seyahatini kolaylaştırdığı herhangi bir işlem yapıldı mı? Bunlara ilişkin bazı soru işaretleri var. Ama Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece sert tepkisi oldu buna. Ben buna mukabele etmeyecek miyim kardeşim? Bu şartlar altında sen benim meclis başkan vekilime bunu yapıyorsan bunun karşılığını alırsın diye. Hemen onun ertesinde zaten Alman diplomatların Atatürk Havaalanı'nda bekletildikleri ve uçağı kaçırdıklarına ilişkin bir bilgi geldi. Az önce de söyledim. Alman zannederek bazı Avrupalı gazetecilere de Antalya'da benzer bir uygulamanın yapıldığı haberleri geldi. Biz artık Avrupa'yla Türkiye arasında gerginlik vakayı adiyeler sayılmaya başlandı. Onlardan birisi de bu diyebiliriz son zamanlardaki gerginliğin adına. Kriz haline gelecek bir durum söz konusu değil.
Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin tam olarak anlaştıkları, başkanlık seçiminde, cumhurbaşkanı seçiminde, anayasa değişikliğinde tam olarak anlaşmaya vardıkları, tüm pürüzlerin giderildiği şeklinde. Bu konuda neler söylenebilir?
O anlaşma biraz gecik değil. Kriz var iki parti arasında, yönünde bir takım kulisler de yayılmaya başlanmıştı. Sıkıştılar iki lider ve görüşmelerin devam ettiğini söylediler. Ancak o görüşmeler işte bu hafta sonuna kadar bitecek, bu hafta içinde o üzerinde anlaştıkları anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek ve bütün Türkiye öğrenecek diye bekleniyordu. Bir konu da özellikle AK Parti ile MHP'ye farklı bakışları olduğu iddia edildi. O da Cumhurbaşkanı diye bir sistem getirdi. O da başbakan olmayacak. Peki Cumhurbaşkanı herhangi bir şekilde kurallara aykırı hareket ederse meclis onu nasıl denetleyecek ya da Yüce Divan sistemi nasıl çalıştırılacak? O konuda bir anlaşmazlık oldu. Meclisin 4-3'lük bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı'nı Yüce Divan'a gönderme yetkisi sahibi olması gerektiğini söylüyor AK Parti. MHP ise bunun 3-2 yani 440 milletvekili 367 milletvekili bunlardan hangisi olsun diye uzun süre gidip geldiği iddia edildi. 440 milletvekili çok yüksek bir sayı. Onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulabilmek tarihin akışına baktığınız zaman çok zor. Yani Yüce Divan'a gidişi çok zorlaştıran bir olaydı. MHP'nin 367'de direttiği belirtiliyordu. Nerede anlaştılar ona ilişkin bilgi yok. Ancak bir anlaşma gerçekleşti. Resmi olarak da açıklandı. 24 saat içinde muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek o değişiklik teklifi. Biz aslında neyin ne olduğunu tam olarak o zaman anlayacağız. Aşağıda yukarı bütün maddeleri biliyoruz ne olduğuna ilişkin. Ama tamamı kulislerden gelen bilgiler. Düşünün Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısı, yönetim yapısı değişiyor. Bu kadar önemli bir mesele var ortada. Ve iki parti kendi aralarında konuşuyorlar. Türkiye bunu artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildikten sonra öğrenebilecek noktaya geliyor. Buna ilişkin ilişkinde son derece sert eleştiriler var. Ve geldikten sonra komisyonda bir takım değişiklikler yapılır mı, yapılmaz mı, tartışma hangi noktada yürür, onları göreceğiz. Ama kapsamlı bir değişikliği de içermesi muhtemel. Çünkü anayasadaki bütün başbakanlık terimlerin ortadan kaldırılması söz konusu. Onların yerine cumhurbaşkanlığı getirilecek, bir geçiş sürecini öngörecek. 2017'ye kadar başbakan görevinde kalmayı sürdürecek. Pardon, 2019'a kadar. 2019 yılında hem meclis seçimleri hem cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldıktan sonra 2019 yılında resmen yeni sisteme geçilmesi öngörülüyor. O teklifte tabii eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 330 milletvekili buna evet der ve halk oylamasına gider ve halk da %51, yani oylamaya katılanların yarısından bir fazlası evet derse, 2019 yılında Türkiye resmen yeni sisteme geçmiş olacak. Bu süre içinde de Cumhurbaşkanı'nın yetkileri arttırılacak. Öyle biliyoruz. Bütün pazarlıklar kapalı kapılar ardında yapıldı. Şimdi önümüzdeki 48 saat içinde, 24 saat içinde o teklifin neyse gelmesini bekliyoruz ki biz de tam olarak öğrenelim diye. Çok ciddi tartışmayı beraberinde getirdi elbette. Yani bir de bu sıradan bir değişiklik değil. Bu bir anayasa değişikliği. Anayasa değişikliğinin ötesinde bir yönetim biçimi değişikliği. Çok ciddi bir değişiklik söz konusu. İşte otoriterleşme, tek adamlığı getirir mi getirmez mi tartışmaları, check balance dediğimiz bu sistem nasıl uygulanacak, meclis bağımsız hareket edebilecek mi, cumhurbaşkanını nasıl denetleyecek, bütün yetkiler cumhurbaşkanından birleşiyor, yargıda yetkisi hangi aşamada olacak, o metin ortaya çıkmalıydı ki AK Parti'nin önerdiği metin. Bütün bunlar hukuk fakültelerince, sivil toplum örgütlerince tartışılmalıydı ve tartışmalardan sonra belki bir takım düzenlemeler, düzeltmeler getirilebilseydi diye herkesin tabii eleştirisi var. Birçok kesimin diyelim, herkes yanlış ifade olur. Özellikle Muhalefet Partisi'nin, ana Muhalefet Partisi de teklifin zaten çoktan sistem değişikliğine karşı çıkıyor. Bunu bir rejim değişikliği olarak görüyor ama kapalı kapılar ardında pazarlık edilmesini ayrıca eleştiriyor.
Gelelim Suriye'ye. Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırı gerçekleştirildi. Kimin tarafından gerçekleştirildiği konusunda kesin bir haber yok. Ancak bombalı bir araçla düzenlenen saldırı. Hayatını kaybedenler var, yaralılar var. Bu tür saldırı ilk kez gerçekleştiriliyor yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olarak.
Bir komando birliğine yönelik saldırı gerçekleştiriliyor. Biz güne kadar Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonuna Özgür Suriye ordusunu desteklemek amacıyla zırhlı birliklerin ve özel kuvvetlerin girdiğine ilişkin bilgi sahibiydik. Ama bugün itibariyle bu saldırıyla birlikte öğreniyoruz ki oradaki mevcudiyete komandolar da dahil olmuş. Bu da oradaki mevcut asker sayısının bir hayli arttırıldığı manasına geliyor. Buna ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı. İşin bir tarafı bu. İkinci tarafı, daha önce bir havadan bombardıman gerçekleştirmişti. Onun failine ilişkin net bir şey ortaya çıkmadı. Malumunuz, daha önce de konuşmuştuk. Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiğinde Lavrov'la Çavuşoğlu ortak basın toplantısı yaptılar. Lavrov orada bu işin faili havadan bombalamadan bahsediyorum. Suriye ve Rusya değildir demişti. Peki kim o zaman? Orada uçağa uçurabilecek herhangi bir güç var mı? Bir de hava sinsan aracından bahsediyor bu bombalamaya destek veren ve işaretler İran'ı gösteriyordu. Yani İran'ı işaret ediyordu uzmanlar bu açıklamanın ardından. Çünkü orada kimin eli kimin cebinde olduğu tam olarak belli değil. Rejim üzerinde ciddi bir etkisi olduğu konuşuluyor İran'ın. Hatta sadece İran değil, Hizbullah'ın ve orada mücadele eden grupların da çok etkisi olduğu üzerinde duruluyor. Yani kim tarafından gerçekleştirildiği hava bombardımanı net olarak ortaya çıkartılamadı. Türkiye bunun peşinde, en azından görüntü o. Şimdi tam bununla ilgilenirken bir de bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi ve bir komando birliğine gerçekleştirildi. Sanki burada o saldırıyı gerçekleştiren IŞİD'miş gibi bir görüntü var. Çok fazla onun üzerinde tartışma yürümüyor ama bir bombalı araçla gerçekleştirilmiş saldırının oradaki tehdidin hangi düzeyde olduğu açısından da önemli bir gösterge. Ve sonrasında 6 yaralıya ilişkin bir bilgi geldi ki o saldırıda bir asker maalesef şehit oldu. Onun üzerine başka bir saldırıda 6 asker yaralandı. Sık sık artık Fırat Kalkanı operasyonundan askerlere yönelik saldırı, yaralı ya da şehit haberleri gelmeye başladı. Bu da Erbap kapısında biliyorsunuz Türk askeri Özgür Suriye ordusuyla taraf zorlu bir süreçle eğer ele geçirilecekse ele geçirileceğini de göstergesi olarak kabul ediyor. Bir başka tehdit de Suriye ordusunun da Elbap'ı almak için harekete geçme ihtimali üzerinde duruluyor. Ve bir tarafta da PYD var. Kürt güçlerinin ağırlıklı olduğu Suriye Demokratik Güçleri diye adlandırılan o kuvvetler söz konusu. Onların da Elbap'a yönelik bir takım girişimleri olması ihtimali üzerinde duruluyor. Yani en kritik noktaya gelmiş durumda Fırat Balkan Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri, Kürtlerin Türkiye sınırındaki koridor oluşturma hedeflerinin önüne geçebilmek için Elbap'ı vazgeçimler görüyor Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye. Diğer taraftan Elbap'a gitmiş olmasının, Türkiye'nin orada kontrolü ele geçirmiş olmasının Halep'e yakınlaşması nedeniyle Suriye'deki iç dengeleri etkileyeceği nedeniyle hem Amerika'nın zimni olarak sesini çıkartmasa da hem Rusya'nın bir takım tehditlerinin öne çıktığını, Suriye ordusunda buna karşı çıktığını görüyoruz. Yani çok kritik bir aşama. Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde koltuğuna oturmadan önce taraflar mümkün olduğu kadar güçlerini daha sağlamlaştırmaya, pozisyonlarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Ama riskli bir noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarının sürdüğünü söyleyebiliriz. Bugüne kadar pek rastlanılmayan bir takım saldırılara da maruz kalıyor bu çerçevede.
Bu arada Halep konusu var. Muhalif güçlerin etkili olduğu kentte Suriye ordusunun Rusya destekli olarak Suriye ordusunun büyük ilerleme kaydettiği ve Halep'i büyük çapta ele geçirmek üzere olduğu şeklinde haberler var. Burada her ne kadar Türk ordusunun herhangi bir girişimi ya da operasyonu olmasa da Halep Suriye'deki çatışmaların geleceği açısından, Suriye'deki durumun geleceği açısından önemli bir kent olarak, nokta olarak gözüküyor.
Daha önce oradaki çatışmalarda tansiyon yükseldiğinde ve Türkiye ve Rusya'nın arası da gergin olduğunda hükümete yakın uzmanların yaptıkları açıklamalarda Halep'i alan savaşı kazanır biçiminde değerlendirmeleri vardı. Halep gerçekten çok kritik. Bugünlerde o değerlendirmeleri çok fazla duymuyoruz. Çünkü uluslararası dengeler değişti. Ama Halep'in tamamen tarumar edildiğini görüyoruz maalesef. İçimiz acıyarak oradaki insanların inanılmaz bir dram yaşadıklarına şahit oluyoruz. Belki dinleyenler de ilk defa duyacaklardır. Rusya Halep'teki operasyonların, askeri operasyonların, bombardımanların bir süre durdurulduğu açıklamasını yaptı. Çünkü hem Batı'dan hem Türkiye'den açık açık olmasa bile yapılan girişimlerde o operasyonların durdurulması ve sivil halkın artık oradan tahliyesi için bir imkan tanınması konusunda ciddi baskılar vardı. O baskıların artık sonuç verdiğini görüyoruz. Çünkü çok sayıda insan öldü. Herhangi bir şekilde hastalara, yaralılara müdahale imkanı ortadan kalktı. İnsanlar evlerinden ayrılırlarken bile bu imkana sahip olamıyorlar. Yani tümüyle bir toplu katliam, hatta Bosna'ya örnek göstererek de süreci değerlendirenler var, uzmanlar var. Bu çerçevede Rusya'nın aldığı bu kararda Türkiye'nin de etkisi olabileceği konuşuluyor. Çünkü çok daha yeni Başbakan Binali Yıldırım Moskova'daydı. Halep hassasiyetini orada da dile getirdi. Halep'te IŞİD yok ama El-Nusra var. El-Nusra da uluslararası toplum tarafından bir terör örgütü olarak kabul ediliyor. Onun yanında bir takım muhalif gruplar var. Türkiye Halep'in Esad güçlerinin eline geçmesine çok sıcak bakmıyor ama artık bu noktada ona ilişkin itirazların yüksek sesle dile getirmiyor. Daha çok insani kaygıların dile getirildiğini gördük. Kısa süre sonra da Halep'in Suriye kuvvetlerinin eline geçmesi artık kimse için sürpriz sayılmaz. Sadece o insanlık dramını durdurabilmek, işte insanların daha fazla acı çekmemesi, ölmemesi için bir formül yaratmak açısından Rusya'nın aldığı son karar dikkat çekici diyebiliriz.
Eğitimde uluslararası bir rapor açıklandı. Ve bu uluslararası raporda Türkiye 70 küsur ülkenin arasında 50. sıralarda ya da 45. sıralarda farklı derslerde farklı sıralarda gözüküyor. Ama ortalamanın oldukça gerisinde kaldığı yönünde, oldukça geride olduğu açıklandı. Özellikle de son 3 yıla göre bakıldığında 7 sıra daha geriye gittiği şeklinde haberler var. Ve Türkiye'deki eğitimin durumu şu anda tartışılmakta ve bunun düzeltilmesi gerektiği yönünde uyarılar var hükümete ve milli eğitime yönelik olarak.
Ekonomik krizi konuşuyoruz Türkiye'de. Doların artışını konuşuyoruz. Üretimin verimliliği konuşuyoruz. Türkiye bu krizden bu 10 bin dolarlık milli gelir çıkmazından nasıl kurtulabilir? Bütün bunları tartışıyoruz. Son zamanlarda özellikle. Bu tartışmaları yaparken PISA sınav sonuçları gelmeden önce de benzer değerlendirmeler vardı. Tek çözüm yolu eğitim diye. İnsana yatırım yapmak. Bunun başka bir yolu yok. O verimliliği arttırmanın, ne bileyim işte buluşları, başka bir takım yeni organizasyonları ortaya koymanın tek formülü düzgün bir eğitim. Ama Türkiye'de eğitim son dönemde yine çok tartışılan konulardan biri. Çünkü ideolojik olarak bakıldığına ilişkin eleştiriler var. Yani dindar bir nesil yetiştirme kaygısıyla hareket edilmeye yönelik. Özellikle son olarak 4+4+4 formülüyle eğitimin şekillenmesi, imam hatip okullarının sayılarının arttırılması buna örnek olarak gösteriliyordu. Tam da işte bu tartışmalar üzerine geldi. PISA sınav sonuçları. Çok kötü tabii Türkiye'nin durumu. Birçok ülkeden çok daha kötü. Ve okuma, okuduğunu anlama, matematik, fen, bütün bu konularda sorumlu bir eğitim yapımız olduğunu önümüze karne olarak koydu PISA sonuçları. Bunda çok başarılı olan ülkeler var. Mesela Singapur hemen hemen her dalda en başarılı ülkelerden biri. Sağlık ülkelerine benzer durum var. Ve Türkiye'nin durumu da içler acısı. Peki ne yapmak lazım? İşte bu sonuçlarla birlikte hem eğitim sistemi tamamen mercek altına alınmış durumda. Hem de çok ciddi eleştiriler gündeme gelmiş durumda. Buna baktığınız zaman düzeltmek için bir formül bekliyorsunuz yönetimden. Bunu düzeltmek için şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım diye. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklama hiç bununla ilgili değildi. Sınavın yapılma biçiminin bu sonuca etki ettiğine ilişkin bir açıklama yapıldı. Milli Eğitim yetkililerinden ilk önce iPad'le yapıldı bu sene sınav. Bizim öğrencilerimiz de buna çok alışık değildi. Bu sonuçta onun da etkisi var biçiminde. Ama sınav sonucunda çocukların yapamadıkları, başarısız oldukları konular, bunun nedenlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmamıştı. İkinci açıklamayı bakan yaptı. O belki o açıklama daha gerçekçi veya işte bazı unsurları eksik olsa bile başka bir veri koyuyor ortaya. Bakan diyor ki 5.000 dolar yatırım yapanla 10.000 dolar yatırım yapan arasında bir fark olmasın mı diyorsunuz. Yani Türkiye 5.000 dolar yatırım yapıyor öğrenci başına yılda. OECD ortalaması 10.000 dolar ve bu sonuçta normal. Ama sadece bu açıklamayla bu meseleyi ortaya koymak ya açıklamak veya bu meseleyi izah etmek mümkün mü? Buna ilişkin de çok ciddi hem ekonomistlerin hem eğitimcilerin itirazları var. Eğitimcilerin itirazlarının odaklandığı noktaysa işin içine dini eğitimi dahil ettiğiniz zaman dini kaygılarla bir müfredat sistemi oluşturmak için çaba sarf ettiğinizde ortaya çıkacak sonuç bundan iyi olmayacak. Ne kadar yatırım yaparsanız yapın. İşi ideolojiden sıyırarak bilimsel noktada değerlendirme yapmak zorunluluğu var Türkiye'de derler. Ama hükümetin buna ilişkin olumlu bir yaklaşımı olmadığını şu ana kadar söyleyebiliriz. Daha çok mazeret üretmek üzerine açıklamaları duyuyoruz yetkililerden.
Son olarak dilerseniz bir de Adana'da yaşanan yaklaşık artık 2 haftaya yakın bir süre oldu ama hala acısı devam eden ve de tartışmaları süren, soruşturması devam eden Adana'daki yurt yangınıyla ilgili konuşalım. Çocukları ölen ailelerin herhangi bir şikayette bulunmaması, şikayetçi olmadıklarına dair açıklamalarda bulunması, bunu nasıl karşılamak gerekir?
Çok enteresan gerçekten. Çocuğu ölen ailelerin hiçbirisi şu ana kadar şikayetçi olmadı. Sadece şikayetçi olan 3 aile var. O da çocukları bu yangında yaralananlar. Ama biz bunu yeni görmüyoruz. Bundan önce birkaç yıl önce Taşkent'te bir imam hatip yatılı yurdunda yine benzer bir patlama meydana gelmiş. 18 çocuk hayatını kaybetmişti. Orada da ölen çocuklardan hiçbirinin ailesi şikayetçi olmadı. Ve cezaevinde kimse yok. 18 can gitmişti orada gencecik. Devam edelim. Kulp'ta geçen sene bir yatılı kulağın kursunda yangın çıkmış. Orada da 10 çocuk hayatını kaybetmişti yanılmıyorsam. Orada da bir tane bile çocuğunu kaybeden bir veli bile şikayetçi olmamıştı. Oradaki soruşturma tamamen evlere şenlik. 1 yıl sonra ancak bilirkişi raporları ortaya çıktı. Ve Adana yangınından sonra bu işlere mercek tutulduğu için ve Adana yangınından sonra ortaya çıkan bilirkişi raporu tek kişiyi suçluyor. O da o Kur'an kursunun imamını. Burada da benzer bir durum söz konusu. Müthiş bir mücadele olduğunu da görüyoruz. Adana Barosu devreye giriyor. Ailelere diyor ki bu işten şikayetçi olmanız lazım. Ortada bir yangın var ve kurallara uymayan bir yurt yapısı var. Sizi buraya yönlendirdiler. Aslında bu çocuklar ölmeyebilirdi. Bunun için sorunlardan şikayetçi olmanız lazım. 10 Haziran'da yangından işte birkaç ay önce denetleme yapılmış. Bu denetlemeyi yapanlar bu yurdun kullanılabilir olduğunu nasıl söylerler? Onların da yargılanması lazım. Şimdi işin peşini bırakmamanız lazım çocuklarınız için diyorlar. Ama bir kısım avukat, özellikle Süleymancılara ait bir yurt, o yurdun yöneticilerini savunan avukatları çocuklarını kaybeden ailelere baskı yaptıkları, hatta baskıların geçtiği belgelere de geçtiğine ilişkin bilgiler söz konusu ve şikayetçi olmamaları için terkinde bulundukları söyleniyor. Yani bu bir kader, bu bir mukadderat, Allah'ın takdiriye bakılması yönünde telkinler yapıyor ailelere ve genelde de başarılı oluyor. İşte az önce eğitimi konuştuk. İşin içine din katıldığında, Allah'ın takdiri bir değerlendirme yapıldığında sonuç yurtlarda da benzer. Daha önceki örneklerde bunu gösteriyor. Bugün de aynı şekilde ve bütün yetkililerin önünde Süleymancı diye tabir ettiğimiz o tarikatın avukatlarının ailelere yaptıkları baskı hem de resmi kağıtlara geçmiş durumda gözümüzün önünde gelişiyor. Göreceğiz önümüzdeki günlerde o 3 ailenin de çocukları yaralanan 3 ailenin de şikayetlerinden vazgeçme ihtimali olduğu belirtiliyor. Davanın seyrini buradan takip edeceğiz ama öncekiler bize nasıl seyredeceğine ilişkini işaret ediyor doğrusu. Çok umutlanamıyor insan. Burada sorumluların gerektiği gibi cezalandırılacağı hususunda. Peki sorumlular cezalandırılmayacak da bundan bir ders alınıp yurtlar toplu olarak insanların kaldığı noktalar yeterince denetlenecek mi bundan sonra? Bir yasa değişikliği yapıldı. Denetimi doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'na verildi. Belediyelerden alındı. Ama hemen peşinden yapılan haberler, mesela Aladağ'da bir başka yurda gazeteciler gidiyorlar, yangın merdivenin kapısı duvarla örülmüş. Bununla karşılaşıyorlar. Daha geçen gün Bolu'da yine bir öğrenci yurdunda bir yangın tehlikesi atlatıldı. Öğrenci yurdunun yangın merdivenine açılan kapılarında asma kilit vardı. Yani bunlardan da ders alınmıyor. Sorumlular da cezalandırılmıyor. Ve çok can yakıcı, can sıkıcı bir tablo var önümüzde. Ama şunu söyleyebiliriz, tartışılıyor. Bu sefer daha fazla tartışılıyor. Eğer unutulmazsa, çünkü Türkiye'de biliyorsunuz ki gündem çok hızlı değişiyor ve birçok şey de unutuluyor.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın, sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.